Ayrım 9. Gemide İsyan. Jack London. Sayfa 107. Ben de bindim filikaya. Arkada dümen tutan Bay Pike'ın yanına oturdum. 5-6 tane kadar gemici asıldılar küreklere. Palavradan kendini öldürmek isteyen herife doğru gidiyorduk. Denizin yüzüne bir çıkışı vardı, akıl avsala almazdı hani. Kürekçilerin başı Maltalı Badoy'du. Kürek çekenler arasında daha önce Bay Mallory'in bana sözünü ettiği Ditman Olansen adında bir Norveçli ilişti gözüme. Öyle bir herifmiş ki bu, kudurmuşa dönüyormuş birden. Neden, niçin delleniyormuş bilemiyormuş kimse. O efsaneleşmiş Berserksleri anımsatmıştı bu bana. Hani bir zamanlar İskandinavya'da insanlar 12'şer 12'şer bir araya gelip anadan üryan dövüşüyorlarmış ya, onu işte. Durup dururken kudurmuş gibi oluyorlarmış öyle. Cin çarpıyormuş sözde onları. Ditman Olansen o yos yuvarlak iri gözleri, küreye asılışındaki o ölçülü tavrıyla dünyadaki insanların en uysal, en kuzu olanıydı o an sanki. Yunanlı kendine yaklaştığımızı gördükçe elindeki gabyacı bıçağını sallayarak ağzına geleni söylüyordu bağıra bağıra. Vücudu kuş gibi hafif olduğundan pek az dibe batıyordu merdiven. Öyle ki dizlerine varıyordu su ancak. Olduğu yerde kıvranıp duruyor, cehennem azabı çekiyordu sanki bir çeşit. Kasılıp kalan suratı da öyleydi. İnsandan çok maymun suratını andırıyordu. Kendi kendime elinde tuttuğu o keskin uçlu bıçağın nasıl alınacağını, kurtarma işinin nasıl olacağını falan düşünüyordum. Ama bu konuda Bay Pike'a güvenmeliydim tabii. İkinci kaptan sandalın dibinde iki gemicinin ayakları altında duran sırığı almıştı eline. Yunanlı'ya iyice yaklaşmıştık ki dalganın sandalın kıçını havaya kaldırdığı en uygun anı seçip koca sopayı küt diye indiriverdi Tony'nin beynine. Bıçak denize düştü. Yunanlı sopayı yer yemez bayılmış dalgaların arasına karışıvermişti. Bay Pike havada enseledi onu. Kaldırdığı gibi atıverdi ayaklarının dibine. Zorlanan bir hali yoktu hiç. Bir dakika sonra gemiciler hemen küreklere asılmışlar. Bay Pike dümeni Elsinore'a doğru kırmıştı. Yunanlı'nın başının derisine yapışmış ıslak saçlarından ince ince kan sızıyordu. Gözlerimi bu orasından burasından sular sızan kendinden geçmiş et külçesinden ayırmıyordum hiç. Daha bir saniye önce bütün dünyaya kafa tutan bu adam kafasına küt diye sopayı yiyince ölmüş gibi kılını kıpırdatamaz olmuştu. Yüreği vurduğuna göre ölmüş falan değildi tabii. Görünüşte ölmüş gibiydi ama. Bu bir lokma süre içinde nereye uçup gitmişti ruh? Ne zaman nereden gelip de canlandıracaktı bu vücudu yeniden? Hiçbir ruh bilimcinin henüz derinliğine inemediği bir sırdı bu. Gözlerimi şöyle kaldırdığımda sihirli bir değnekten çıkmışçasına o göz alıcı güzelim Elsinore'u gördüm gökyüzünde. İki yana yüklediği 5 ton kömürle ağırlaşmış gibi görünen geminin o beyaz narin gövdesinin üstünden en basit denge yasalarını hiçe sayarcasına koca koca yelkenler, direkler yükseliyordu göğe doğru. İnsan denilen o bit gibi mini mini yaratıklar nasıl olmuştu da bu görkemli şeyi düşünebilmişler, sonra da yapmışlardı böyle. Ayaklarımın altında kendinden geçmiş yatan o zavallı yaratığın aynısı değil miydi bunlar? Tony'nin zoru çoktu, boğazından bir takım hırıltılar çıkıyor, öksürüp inliyordu, yeniden dönüyordu dünyaya. Bay Pike gözlerini ona dikmiş, ayırmıyordu hiç. Yunanlı kendine gelince yine bir takım haltlar karıştıracak, kafasına yine sopayı yiyip sesi soluğu kesilecek miydi? Ama Tony o kapkara gözlerini bir süre bana dikip şaşkın şaşkın baktı öyle, sonra yumdu, bir daha da açmadı. ''Ne edeceksiniz bunu böyle?'' dedim ikinci kaptana. ''O saat bir iş göstereceğiz ona, en iyisi bu onun için. Öyle korkulacak ağır bir yarası yok. İmza attığı sözleşmenin gereklerini yerine getirecek tabii.'' Filika gemiye çekildiğinde Bayan West kamerasına inmiş, baktım ki Kaptan West harita odasında kronometreleri ayarlarken ortadaki gemici odasında oturan Bay Mallory öğle nöbetini almadan önce 1-2 saatliğine kestirmeye gitti. Allah'ın garibi Tony için hiç kimse en ufak bir sevgi, bir yakınlık göstermiyordu öyle. Güvertenin üstüne uzatılı vermişti. Oracıkta kendi kendine yatıyor, kimsecikler ilgi milgi duymuyordu. İyileşirse iyileşecekti. Böyle bir takım boş heyecanlara karşı benim de yüreğim nasırlaşmaya başlamıştı artık. Gözlerim bu yürekler acısı manzaradan çok demirden ve yelkenden yapılmış o baş döndürücü piramidini dalgalar üstünde yükselten Elsinore'le doluydu hala. Ne güzellikti o öyle. Aliza rüzgarlarının ne güzel rüzgarlar olduğunu o güne kadar bilmiyormuşum meğer ben. Kuzeydoğu Alizesiydi yelkenlerimizi dolduran. Kıç üstü güvertesinin üstündeki hız ölçer habire dönüyor, çın çın ses çıkarıyordu biz pupa yelken gittikçe. Dün aşağı yukarı 252 mil yol yaptırdı rüzgar bize. Bir önceki gün 240, daha önceki gün de 260 mili bulmuştu bu. Ne tatlı esiyordu öyle. Sertleştiği falan yoktu hiç. Mis mis kokuyor sevincinden gülüyordu sanki. Yıllanmış esaslı bir şarap insanda nasıl bir etki yaparsa o da yelkenler için öyle bir etki yapıyordu işte. Derinin üstündeki binlerce gözenek ciğerlerim bayram ediyordu hep. Hava serindi ama soğuk değildi. Ben gecenin her saatinde bütün millet kameralarında mışıl mışıl uyurken elimdeki kitabı atıp yazlık pijamalarımın en incesini giyerek kıç üstü güvertesine çıkıyordum. Bay Pike da tiril tiril bir elbise giyiyordu benim gibi. Zati atletik olan vücudu bin kat daha atletik görünüyordu o zaman. İncecik kumaş vücudunun bütün çizgilerini o kadar belli ediyor, kalın kemikleri güçlü adaleleri üstünde o kadar kabarık duruyordu ki 69'unda olduğuna bin tanık isterdi onun. Erkek dediğim böyle olurdu işte. Ağzım bir karış açık kalıyordu gördükçe onu. Günler birbirinden aynıydı hep. Geminin başıyla kıçındaki çanlar durmadan adamları işe çağırıyor, bir düşte gibi geçiyordu zaman. Karma karışık olmuştu günlerle aylar. Ayın kaçı olduğunu bilmek istedim mi takvime bakmam gerekiyordu. Önceki gece sabahın ikisine doğru elimde kitapla yatağa uzanmış tatlı tatlı kestirirken ana avrat bir küfür sesiyle uyandım. Bas bas bağırıyordu herifçoğlu. Önceleri güverteden gelen ses sonra gök gürültüsü gibi benim kameranın üstünde gürledi. Bay Pike'ın sesi olduğunu o saat anladım tabii. Ama hemen dalmışım yine. Sabah olup da Vada kahvaltımı önüme getirdiğinde öğrendim her şeyi. Kırış kırış yayvan suratlı, basık burunlu, insana tıpkı şempanze gibi acıklı acıklı bakan o biçimsiz Larry'nin halt yemesiymiş meğer bu. Hangi aksi şeytana uymuşsa uymuş gecenin karanlığını fırsat bilip ikinci kaptana pis bir laf söylemiş. Ama hava karanlık da olsa kendisine sövenin kim olduğunu anlamış Bay Pike. Benim duyduğum o gök gürültüsü gibi ses onun sesiymiş işte meğer. Gidip atmaca gibi kaldırmış yerinden Larry'i önce. Larry sesini kısıp susacağı yerde büyüdüğünü sanan çocuklar gibi karşılık verip küstahça davranmış daha da. Sonuç şu olmuş, Larry daha ne olup ne gittiğini anlayamadan Bay Pike'ın bir canavar gibi kafasına çöktüğünü görmüş. Bileklerine kelepçeyi taktığı gibi doğru kıç direğine bağlamış ikinci kaptan onu. Burada şunu da söylemek gerekiyormuş ki, Larry'nin ikinci kaptana böyle pis laf söylemesi ilk kez görülüyormuş daha. Oysa Kid Twist, Bert Ryan, Nosey Murphy ne ağza alınmaz ne katı açılmadı küfürler savurmuşlarmış ona. Korku morku nedir bilmeyen Bay Pike'ın bu üç hergeleden çekineceğini düşünmek saçmalık olurdu herhalde. Ama bir yığın gürültü patırtı çıkmaması için duymazlıktan falan geliyordu tabii. Artık besbelli şuna karar vermişti ki Larry o üç herifin de cezasını çekecek, bir daha bu gibi şeylerin olmaması için örnek olacaktı. Larry bir saatten fazla dayanamamış işkenceye, sonunda başlamış böğürmeye bas bas, kıç üstü güvertesine doğru bağırıyor, Bay Pike'a meydan okuyormuş. Sanki böyle bir kapışmada o korkunç ihtiyarına karşı binde bir şansa bile sahip olabilecekmiş gibi. Bay Pike ikiletmemiş Larry'nin sözlerini. Vada'nın demesine göre elinde kelepçelerin anahtarıyla güverteye fırlayıp eşek sudan gelinceye kadar dövmüş gemiciyi. Yatağına götürülen Larry bütün günü orada geçirmiş. Yara bere içinde kalmış her yere. İki dişi kırılmış. Bay Pike her zamanki gibi ellerinin üstündeki birkaç sıyrıkla çıkmış işin içinden. Gemide bu ıvır zıvır olaylar olup dururken ben kendi keyfimde yaşayıp duruyordum öyle. Benim için yalnız zaman kavramı değil, dünya kavramı da silinip yok olmuştu. Bazı haftalardır ne bir mektup ne bir gazete ne de öyle iki satırcık telgraf almadığımı falan düşünüyordum. Tek telefon eden olmamıştı söz gelimi. Ne bir tiyatroya gitmiş ne bir gazeteye göz atmıştım. Misafir yüzü görmemiştim bir yol olsun. Bütün bu gibi şeyler düş olmuştu. Benim için var mı yok mu Elsinore, bir de onun taşıdığı insanlardı. Büyük bir su çemberinin merkezi olan Elsinore, dört bir yanındaki ufuk çizgisinin yerini değiştire değiştire yol alıyordu. Aklıma Güney Kutbu yolculuğu sırasında soğuktan ölen, ölümünden 10 ay sonra hala yaşıyor olarak bilinen Kaptan Scott geliyordu sık sık. Her şey düş, olasılık üstüne kuruluyordu bu gibi yolculuklarda tabii. Memlekette bıraktığım eş dost beni yaşıyor biliyor, ben de onların henüz bu dünyada olduklarına inanıyordum. Ne ben ne de onlar bu inancımızı kanıtlamaktan uzaktık. Kala kala kafamdaki düşünceler kalıyordu tek bana. Bayan West'e bunlardan söz edecek olsam, Schopenhauer'dan olsun, başka tanınmış filozoflardan olsun, konuşmak istesem, peşinen biliyordum ki ne olur şu fizik ötesini bırak diye yalvaracaktı bana. Bugün Bayan West'le güvertedeki koltuklarımıza uzanıp şiirler okuduk. Ben ona Simmons'un Heriades'in kızlarını okudum. Dipnot: Arthur Simmons, 1865'te doğan İngiliz ozan ve eleştirmeni. Pek hoşuna gitti. Hoşuna gideceğini biliyordum zaten. Bir dakika boş oturmayan Bayan West elindeki bir mendile ince beyaz danteller işliyordu. Habire uğraşıp durduğu bu bir yığın mendil babası içindi herhalde. Yuva yapıcılık, çevresindekileri mutlu kılma, yaşamı güzelleştirme dediğimiz şeylerle doluydu yüreği onun. Mutluluk perisi gibi bir şeydi. Öyle derinden bir gülümseyişi vardı ki, o sıcacık uzun gri gözlerinin içinde, şu dünyaya kendisinden önce ne kadar kadın gelmişse, hepsinin yaşadıklarından bir şeyler vardı sanki. Onurlu, her şeye yukarıdan bakışı, bu gülümseyişin güzelliğini örtemiyordu. Yine gülümsemişti ki şunlar döküldü dudaklarımdan. Küçük bir çocuk gibi gülümseyip, durmadan dans eden şu güzellere bakın bir. Tek düşünceleri kafalarında, erkekler bizi sevmek için yaratılmış, çok güzeliz çünkü biz. Anlamaya falan çalışmayın onları hiç, size aldırmazlar zerre kadar. Ama gel gelelim yüreklerinizin ta içinde, ölünceye kadar dolanıp dururlar. Bayan West böyle olması çok iyi tabii dedi. Doğrusu ya esaslı tanıyordu kadın ruhunu Simmons. Bayan West bunu az önce kanıtlamıştı bana. Epeyce okuduktan sonra şu bölüme geldim. Şu dünyada sararmış otlar üstünde, sevilecek bir onların olması akıl alacak iş değil hani. Erkeklerin gözleri öyle bir ayna ki, onların güzellikleri vuruyor yalnız. Şöyle diyorlar onlar kendi kendilerine, güzelim kollarımızı uzatmışız işte biz, daha ne istiyorsunuz, belanızı mı? Biz değil miyiz varılması gereken en büyük amaç, solgun ölü bir akşamda? Erişilmeyen uzak şeylere dikmişsiniz gözlerinizi, biz burada durup otururken böyle, olur mu ama? Acılar, tasalar, gecelerin olsun bırakın, yıldızlara bakalım biz durmadan. Ne düşündüğünü öğrenmek için okumaya ara verdiğimde, çok doğru yani diye onayladı Bayan West. Ben de bakmıştım sizinle yıldızlara Bay Parthurst. Kesinlikle yanılmamıştım, o da kadındı nihayet, durumu anlıyordu. Bir dakika, sonunu da okuyayım dedim. Yığınla güzel şey arasında, biziz gerçek olan tek, bulutlar içinde yüzmeyin düş kurup öyle, ellerimizi alın da ellerinize, kafanızdaki en olmayacak şeyi, yaratıverin bize bakıp şıp diye. Vücudundaki o terü tazeliğin, kanlı canlılığın yarattığı bilinçsizce onur gözlerinden okunuyordu. Aman ne güzel, ne güzel diye mırıldandı. Bayıldım bu dizelere valla. Şen şakrak bir tavırla, eğer böyle düşünüyorsanız diye durdum hemen. Yıldızların gerisinde belki de bizi bekleyen o acıları, tasaları gözlemek, gecenin en derinlerinde dalmak zamanı gelmemişti bizim için henüz. Bayan West elindeki işi dürüp ayağa kalktı. Herodias'ın kızı olmaktan onur duyuyorum ben de dedi. Giderken elini uzatıp tokalaştı benimle. Uzun gri gözleri yepyeni, derin bir gülümseyişin ışığıyla parlıyordu. Öyle bir havaydı ki koy bardağı iç, bir saniye duramıyordum okumadan. Az buçuk jimnastik, az buçuk uyku yetiyordu, artıyordu bir de. Kafamı şişiren, densiz biri olmadığı için gemide beynim patlayıncaya kadar okuyordum. Kim kitap okumak isteyip de bir türlü fırsat bulamamışsa, benimki kadar uzun bir deniz yolculuğunu salık veririm ona. Boşu boşuna geçirdiğim yılların acısını çıkarıyordum artık. Vur patlasın, çal oynasınla geçirmiştim zamanı. Şimdi kafamı kitap yapraklarının arasından hiç çıkarmadığımı gören ne kadar kaz beyinli gemici varsa, ilk kez gördükleri garip bir hayvana bakar gibi bakıyorlardı bana. Ama hababam okuyup kafamı turşuya çevirecek de değildim böyle tabii. Güneydoğu alizeleriyle kuzeydoğu alizeleri arasında şurup gibi tatlı bir hava olacaktı yakında. Değişik şeyler yapacaktım biraz da. Vada küçük otomatik tüfeğimi sandıktan çıkarıp getirecek, atış falan yapacaktım. Daha şöyle bacak kadarken bile tüfekle ateş etmeye bayılırdım ben. Sıkıştırılmış havayla çalışan bir tüfeğim vardı o günler. Bir gün bir saka kuşunun canına kıymıştım. Sonra babamın av tüfeğini almaya başladım dağda bayırda. Doğru dürüst kullanamıyordum bile hakçası. Güvertedeki koltuklar kıç üstüne gölge yapsın diye uzatılmış yelkenlerin altına konmuştu. Sabah ve öğleden sonraları güneşin gelişine göre değişen oturulacak yer avuç içi kadardı. Bu nedenle benim koltukla Bayan West'in koltuğu yan yana düşüyordu sık sık. Üçüncü bir koltuk daha vardı ki Kaptan West'indi bu da. Gelip uzandığı falan yoktu ama hiç. Kıç üstünde binde bir çıkıyordu. O da bir takım yıldızlara göre geminin rotasını çizmek için falandı. Bunun dışında pek bir şey yaptığı yoktu orada. Çabuk çabuk şıp diye bir takım hesaplar yapıyor, sonra yallah gidiyordu. Geri kalan zamanını büyük salonda geçiriyordu çokluk. Okuduğu falan yoktu öyle. Lombozlarla merdiven kapısı arasında sırtını esintiye verip oturuyor, düş kuruyordu. Zaman öldürmekten başka bildiği yoktu. Bayan West hep bir şeylerle uğraşıyordu tersine. Bazen kendisinin, bazen babasının çamaşırlarını yıkıyordu. Dikiş falan dikiyordu arada. Güvertede bir sandalyeye oturuyor, ince ince nakış örüyordu yanımda benim. Daha büyük işleri için bir dikiş makinesi konmuştu büyük salonun bir köşesine. Bayan West gerek denize, gerek onunla ilgili her şeye bayıldığını söylüyordu. Ama gemiye gelirken dünyanın şeyini getirmişti evinden. Hele de o Çin işi çay takımları, esaslı bir aşçıydı üstelik, hüner isteyen bir takım zor yemekler vardı ki onlar yapılırken aşçıyı da baş kamarotu da denetliyordu gidip. Elini sürmeye görsün ne yemekler çıkıyordu ortaya. Ta uzak doğuya kadar gitmiş, adı sanı duyulmadık yığınla yemek öğrenmişti oralarda. O yemek pişirdi mi dört başı mamur bir ziyafet oluyordu bizim için. Bildiğimiz pirinç pilavının ustası geçiniyordu sözüm ona Louis. Ama Bayan West pirinçten curry diye bir şey yapınca Louis'nin papucu dama atılıverdi o saat. Deniz havasından mı yoksa Bayan West'in yemek konusundaki ustalığından mıydı bilmiyorum. Önüme ne konsa indiriyordum mideye. Canavar gibiydi iştahım. Bayan West'in kişiliği her gün biraz daha belirleniyordu gözümde. Zamanından önce bir düşünce olgunluğuna vardığı için çiçeği burnunda bir genç kız denemezdi ona artık. Ama ağır, oturaklı bir kadın da değildi henüz. Cıvıl cıvıl güldüğünde 13'ünde falandı sanki. Ağır başlılığını takındığı zaman 30'unda gösteriyordu. İyilik dolu yüreği, dobralığı, duygulu tavrı, hele hele o canlı kanlı görünüşüyle tam bir Herodias kızıydı anlayacağınız. Ne yaparsa yapsın dişiydi tam. Çok iyi buluyordu bunu kendi de. Başındaki örtüyü eksik etmiyordu hiç. Darmadağınık göstermiyordu saçlarını. Tek saçı meydanda değildi. Tersine boynu açıktı hep. Yakası kapalı gömleği var mıydı yok muydu bilmiyordum ama hiç görmemiştim üstünde. Bütün giydikleri yuvarlak açık yakaydı. Boynunun o öpülesi güzelliğini, yuvarlaklığını ortaya çıkarıyordu olduğu gibi. İçim gidiyordu gördükçe. Kümese gidip bakmak gemide hiç sektirmeden yerine getirdiğim görevlerden biri olmuştu benim. Günde değilse üç boy bayan Vest'le ben yanımıza vadayla kefeni çoktan yırtmış posumu da alarak çelikten yapılmış kaptan köşkünden geçip sözünü az önce ettiğim ziyareti yapıyorduk. Baş kamarot o gün topladığı yumurtalar konusunda bilgi veriyor, hangi tür tavukların ne kadar yumurtladığı üstüne konferans çekiyordu bize. 50'ye yakın tavuk 24 tane falan yumurtluyordu günde. Koltukları az buz kabarmıyordu hani Bayan West'in. Kümestekilerden her birine bir adı uydurmuştu. Horozun adı Pierre'di tabii. Benekli bir tavuğa Deli Warden adını koymuştu. Sıska tüyleri dümdüz horozun peşini gölge gibi hiç bırakmayan bir başka tavuğa Kleopatra diyordu. Altın sesli bir üçüncü tavuğun, hadi diyelim ki altın sesli tavuk da olur, adı Sarah Bernhardt'tı. Tavuklardan biri yumurtayı kesmeye görsün, Bayan West'in emriyle yiyordu bıçağı hemen. Şöyle böyle üç sefer oluyordu haftada bu. Kesilen tavuk hangisi olursa olsun elini bile sürmüyordu genç kız masada. O gün ıstakozlu, karidesli ya da konserve tavuktan yapılmış kör yiyordu sade. Kendini bir şey sanan pek çok erkekler vardır öyle. Hani ben de onlardan biri olsaydım, benim Elsinore'de oluşumun Bayan West'in merakını uyardığını, onu böylesine uzun bir yolculuğa ittiğini falan kurardım kafamda. Adam akıllı yanılmış olurdum böyle düşünmekle tabii. Eğer Bayan West bu yelkenlikte yolculuk ediyorduysa, sağlığından üzüntü duyduğu babasına göz kulak olmak içindi. Kaptan West'te tuhaf bir şeyler vardı öyle. Genç kızı kaç boy babasına dik dik bakarken yakalamış, gözlerinin içindeki o acayip tedirginliği, tedirginlikten de öte, o derin yürek sıkıntısını okur gibi olmuştum. Dün matrak bir şey anlatıyordum yemekte, bir de ne göreyim, dinlemiyordu bile beni. Çatalı öyle havada tutmuş, ağzına götürmüyordu bir türlü. Derken sustuğumu anlayıp kendine gelir gibi oldu birden. Kafasından neler geçtiğini hiç belli etmeden gözleri hep babasında usulca koyuverdi çatalı tabağına. Bazı şeyleri anlamak için bana bu kadarı yetmişti. Kaptan West'in yüzünü de görmüştüm o an üstelik. O saat kül gibi oluvermişti. Gözlerini kırpıyor, çıt çıkarmadan dudaklarını oynatıyordu sayıklar gibi. Neden sonra normal biçimde oynatmaya başladı göz kapaklarını, dudakları kıpırdamaz oldu, yüzüne renk geldi yavaş yavaş. Kaptan West'in ruhu birkaç saniye vücudundan uçmuş sonra geri dönmüştü sanki. Ondan sonra bütün gün turp gibi sağlam göründü Bay West, üstelik akşamüstü Bay Pike'ın küçük bir kusurunu yakalayıp bir güzel aşladı onu. İşte olup bitenler.
9. ayrımın sonu. Sayfa 119.